İpek Yolu. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her perşembe olduğu gibi İstanbul konuşmak üzere yine sizlerle birlikteyiz. Program ekibimle birlikte ben Hülya Aksu Düzgün. Hepinize güzel, keyifli bir öğle sonrası diliyorum. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci yine her hafta olduğu gibi konuğumuz olacak ve yine bizi İstanbul'da özel noktalara, özel anılara götürecek. Bugün kumaşlardan bahsedeceğiz. Nasıl bir yol izlerdi? Osmanlı coğrafyasında kumaşlar nereden gelirdi? Tabii kumaşlarla birlikte aslında belki onları süsleyen diğer eşyalardan da bahsetmek gerekecek. Onu bütünleyenlerden.
Tabii. Şimdi kumaş giyimin esasını teşkil ediyor. Ve tabii ki kumaş üretiminde nam olmuş, marka olmuş yerler var Osmanlılar'da. Hala da o şehirlerin ismi bilinir, özellikle tekstilde. Bunların başında Şam geliyordu. Şam, Osmanlı coğrafyasında en güzel dokumaların, pamuklu ve ipekli dokumaların yapıldığı bir yerdi. Şam'a mahsus bir kumaş vardır ki buna Kutnis, eski Rumcadan gelse gerek Kutnis, Kutnu olarak Anadolu'da bilinir. İpekli veya pamuklu. Fakat mutlaka parlak, bir tarafı havlu, bir tarafı havsız, mutlaka parlak, işlemeli, rengarenk bir kumaştır. Bu kumaş daha ziyade... Şimdi Kutnu'yu kafasına canlandıramayanlar için şunu söylüyorum. Bugün folklor ekiplerinin giydiği gömlekler Kutnu taklididir.
İnce kumaşlar bunlar.
İncedir, pamukludur veya ipeklidir. Fakat tiril tiril bir kumaştır. Kolay kolay buruşmaz. Fakat işte özelliği odur. Çizgili, kareli, damalı, çok çeşitli renkler ve motiflerle süslü bir kumaştır. Bu çok cafcaflı, çok süslü, tantanalı bir kumaş. Pahalı da bir kumaş, ucuz bir kumaş değil. Kadınların elbiselerinde daha çok kullanılıyordu. Zamanla bunların mefruşatta, döşemelikte de kullanıldığını, minder yapımında, perde yapımında da kullanıldığını görüyoruz. Fakat esas üretimi kadınların elbise, entari giyimi içindir. Kutnu, Kutnis. Şam bunda çok önde gelen bir merkezdi. Bursa, gerek pamuklu gerek ipekli kumaşlarda ama özellikle ipekli kumaşlarda nam yapmış bir şehirdi Osmanlılar zamanında. Bursa ipek böcekçiliğin çok yaygın bir şekilde eskilerden beri ta Romalılar zamanından, yani Türkler Bursa'yı almadan önce de yapılan bir üretimdi ve ipek böcekçiliği çok güçlüydü. Çok kimse belki inanmayacak ama Anadolu'nun pek çok yerinde ipek böceği yetiştirilir ve ipekçilik yapılırdı. Hiç bugün insan aklına hayana gelmeyecek doğunun ücra kasabalarında vaktiyle çok ciddi ipek böcekçiliği üretimi. Mesela bugün Erzincan'a bağlı olan Eğin kasabasında, Amasya'da ipek böcekçiliği. Yani dut nerede var? Dut ağacı nerede iyi yetişiyor? Nerede var? Ve kim bu işi göze alıyor? Zor bir iştir çünkü. Orada ipek böcekçiliği olmuş. Fakat ipeğin en güzel olduğu, ipek böcekçiliğinin en yaygın olduğu, en para getirdiği ve nam olduğu yer Bursa'dır.
Hala da
öyledir. Evet. Sadece Bursa ipek üretiminde değil, ham ipek yani koza üretiminde de vaktiyle çok meşhurdu. O daha önceki programlarda anlattığımız kervanların yüklerinden birisi de Bursa'dan almış olduğu kozalar olurdu. Gittikleri yerde bu kozaları iplik haline dönüştürüp ipekli kumaş olarak dokurlardı. Her bölgenin zevki kendisine mahsustur. Bir kumaş bir yerde dokunur, o başka yere uymayabilir. Ondan dolayı kozayı alıp orada iplik haline getirip ipekli kumaş dokuduklarını biliyoruz. Onun için Bursa'da koza ham vardır hala. Kozanın borsası oradaydı. Borsa şeklinde satılırdı
şimdi
koza.
Şimdi artık kalmadı değil
şimdi
mi?
Şimdi kalmadı, borsası? Hayır. Şimdi kozanın borsası falan yok. Zaten üretenler sınırlı. Belli şirketler ve bir zaman devlet alıyordu. Şimdi devlet de almıyor. Yani zahmetli de bir iştir. Herkes de bu işte uğraşmayı sevmez. Bir de artık şimdi fabrikasyon işinin içine girince ferdi üretimin bir kıymeti kalmadı.
Ama sonuçta onun da ham maddesi.
Tabii tabii.
İpekse eğer yine tabii, başka türlü yetiştirilmeyecek.
Tabii. Kozadır. Kozadır. Ve çok para bırakır. Fakat arada çok safalar olduğu için koza üreticisinin eline çok fazla geçmez. Yani onun iplik haline getirilmesi, ondan sonra dokunması, boyanması, her her birisi çok büyük emekleri, masrafları icap ettiren bir ipek üretimi zordur. İpek üretimi en zor olan kumaşlardan birisidir. Biraz da kıymeti bundan geliyor. Yani zor bulunan bir şey evet ama bir de üretimi de zordur. Diğerleri kadar kolay. Diğerlerinden ipek, iplik elde etmek ve onu dokumak, boyamak daha kolaydır. Daha ucuz boyalar, daha az emekle pamuk ipliği veya yün ipliği meydana getirmek mümkün.
Kaliteli bir şey müdahaleyi kabul etmiyor.
Ve dokunduğu zaman da çok ihtişamlı olduğu için ipek, özellikle Bursa ipekleri, İstanbul'da özellikle sarayda kadın giyiminde çok rağbette olmuş. Bu ipekli deyince insan aklına bugün tek kumaş geliyor. Taftalar, canfesler, bunlar hep ipek, kutnular, hep ipek orijinli kumaşlardır. Yani ipeğin çok çeşit, tabii çok çeşitli brokar denilen, vaktiyle kemha denilen kumaş da hep ipekten.
Brokar deyince belki daha kalın bir kumaş.
Evet, o da ipekten.
Yani kumaştır,
o da ipekten. Evet, yani onun bir takım kimyevi ve fabrika müdahaleleriyle kalın, sık hale getiriyorlar. O daha ziyade brokar dış giyim, ferace, manto giyiminde kullanılırdı. Daha sonra ferace terk edildikten sonra kemha, yani brokar, perde ve döşemelik için kullanıldı. Dış giyimden artık yavaş yavaş çıktı kemha, yani brokar kullanımı. Fakat vaktiyle yine moda olmuştu. Hanımlar tayör dikerlerdi brokardan. Evet. Eski usul bir kumaş. Eskilerin kemha dediği.
Ama brokar. Çok güzel bir kumaş. Hakikaten çok zarif. Tayyör'de çok şıktır.
Çok zariftir. Avrupa'da, Türkiye'de rob de chambre adeti yok. Avrupa'da rob de chambre'larda umumiyette brokardan yapılırdı. Erkek rob de chambre'ları. Fakat Türkiye'de o adet yok.
Evet, öyle bir adetimiz yok.
Evet. Yani o bilemiyorum. Çünkü bizdeki gecelik kıyafeti adeti Avrupalılar gibi değil. Orada da entari giyilirken bizde de entari giyilirdi. Fakat bizde entari, daha önce de böyle bir program yapmıştık. Tek başına insanların içine çıkılabilen bir kıyafettir. Sırtına bir hırka alarak. Fakat Avrupa'da gecelik kıyafetiyle başkalarının yanına çıkmak çok ayıp karşılandığı için.
Ama şimdi çok da uyumsuz gelmiyor. Hani gecelik entarisine röp de şambur benzeri bir şey geliştirilebilir. Belki ihtiyaç duyulmadı.
Duyulmamış, ihtiyaç duyulmamış. Enteresan. Yani çok batı giyim unsurları, enstrümanları Türkiye'ye girdiği halde röp de şambur girmedi. Yakın zamanda her damatlığa mutlaka bohçada bir konurdu ve hiç giyilmezdi.
Evet.
Yani o rob de chambre hiç giyilmez. Çünkü bu bir kültür meselesidir. Rob de chambre kültürü yoktur. Ancak ben rob de chambre'ı eskiden kalmış entelektüel kimselerde, yani eski devri yaşamış kimselerde gördüm. Yaşlılıklarında.
Bir de şey dönemi var herhalde. Hani kalkıyorsunuz şimdi de öyle ve gidiyorsunuz evden.
Tabii,
yani
evde
oturup hani giyeyim rob de chambre'ımı da, elime kahvemi alayım, cam kenarında boğaz manzara.
Doğru. Yani eskiden eski hayat olsa pijama, yani gecelik kıyafetiyle uzun müddet evde bulunduğu, ondan sonra kıyafet değiştirildiği zamanlar olsa, dediğiniz gibi erkenden insanlar kalkıyor. Bir an önce gecelik kıyafetlerinden, onlar bile çok pratik oldu şimdi. Kurtulup eskinin seten pijamaları, gecelikleri gitti. Şimdi eşofmanlarla millet yatıyor. Artık o şey, o devir bile kapandı. Evet. Nerede kaldı ki röp de şambur devri kapansın? Pratik olmaktan çıktı. Bir de bunda tabii şey, Türklerde yani sabah kalkınca hemen Avrupalardaki o adet bize girdi. Gecelik kıyafet hemen çıkmalıdır. Fakat şimdi ondan beraber röp de şambur girmedi. Girmedi ve tutulmadı.
Sabahlık da öyledir hanımlarda. Evet. Öyle çok, aşırı tercih edilmez.
Normalde çok rahat hanımlar böyle öğlene kadar gecelik kıyafeti üzerine giyecek de kahvesini, sigarasını efendim o şey yapacak evde. Ondan sonra kıyafetini, o da bayağı bir merasimle giyinen süslü hanımlar için, çünkü bir giyinecek bir daha çıkaracak, onu göze alamayan hanımlar için belki söz konusu. Fakat şimdi hanımların da böyle bir lüksü yok. Artık gerek çalışan gerek ev hanımlarının
daha yoğun yaşıyorlar.
Tabii, o eski hizmetkarlı hanımlar, yani en fakir ailede bile hanımların saçını tarayan, elbisesini giydiren hizmetkarları vardı. Hizmetin ucuz olduğu zamanlarda, köleliğin olduğu zamanlarda vardı. Hatta kadın düğmeleri neden sağda değil soldadır? Erkek düğmeleri sağdadır. Çünkü erkekler kendileri giyinir. Fakat kadınlar hiç kendileri giyinmediği için, hizmetçilere kolaylık olsun diye kadın düğmeleri soldadır. Yani o bile hizmetkarlı zamanlardan kalma bir
demek gelerek. Şimdi biz zorluk çekiyoruz, o yüzden böyle.
Tabii kadınlar için zordur şimdi ama ikra adet olmuş.
Evet.
Değiştirmiyorum o
da. Bir ayrım da olmuş.
Ayrım tabii. Olmuş. Evet. Yani bu kumaşlar yavaş yavaş insan hayatından çekildi. İpekli kumaş, ama her zaman vaktiyle giyim denince akla ilk gelen ipekli kumaş olmuştur. Özellikle
Bursa'dan,
kadın giyiminde.
Osmanlı coğrafyasının diğer yerlerinde gitmiştir herhalde.
Ama en çok Bursa ve Şam'da ipekli kumaşların alası dokunurdu. Diğer yerlerde, Halep'te, Erzurum'da bile dokuma kumaşları meşhur. Fakat daha ziyade pamuklu ve yünlü dokumalar buralarda meşhur. Rumeli'de keza öyle. İpekli kumaşta nam yapmış Bursa ve Halep'tir. Şam'dır. Çin İpeklileri bile rağbette değildi Osmanlılar'da.
Hala da öyle. Çin İpeği yine ikinci derecede tercih ediliyor. Küçük bir ara verelim, ardından devam edelim. Kısa bir aranın hemen ardından yine sizlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile İstanbul Anıları devam edecek. Kumaşları konuşuyoruz.
Evet. Yani ipekli kumaştan sonra tabii sırada yünlü ve pamuklu kumaşlar geliyor. Keteni de unutmamak lazım. Bunun dışında tabii sentetik, naylon, suni kumaşlar o zaman için söz konusu değil. Fakat pamuklu, yünlü ve keten kumaşlar. İpekten sonra zaten 4 çeşit kumaş var. Şimdi yünlü kumaşlar daha ziyade erkek giyiminde tercih edilirdi. Fakat kadın giyimlerinde de bunun çuha, pamukludan da dokunan çuhalar var, yünüden de dokunan çuhalar var. Kaşmir tarzı kumaşlar daha ziyade kadın giyiminde dış giyim olarak, manto olarak, eskiden salta ve polka denilen kısa Montgomery'ye benzeyen ceketler vardı. Hanımlar elbise, hırka yok o zaman. Yani el örgüsü, hırka, yelek düşünmeyeceksiniz, yok o zaman. Yani onların girişi çok sonradır. El örgüsü olmayınca o takdirde dokuma yelek ve hırka söz konusu. Hırkanın kumaştan olanını düşünün. Kısa ama tabii çok zarif, hakim yakalı veya yakası böyle hafif devrik. Efendim kolu aşağıya doğru genişleyen, bele kadar normal vücuda oturan, belden aşağı çok hafif kırması olan Montgomery tipi kumaşlar vardı. Bunlara salta denirdi. Polka dendiği de vakidir. Polka, Polonya yani tarzı demek. Çünkü Osmanlıların son zamanında, Sultan Mecid zamanında İstanbul bohçacıları Polonyalıydı, lehliydiler. Hı hı. Polonyalılar kendi modalarını da demek ki İstanbul'a taşımışlar. Fakat bu moda doğuya kadar yayılmış. Anadolu'nun hemen her yerinde bu vardı. Şimdi bu polkaların içi saltalar yünlü kumaştan, çuha veya kaşmirden olurdu. Bunların içi kutmu ile kaplanırdı. Umumiyetle kutmu dedik, ipekli bir kumaş, Şam'da dokunan. Dışı çok sade, düz, lacivert, siyah, bordo. Fakat içi son derece süslü bir astarla kaplı. Ankara sofu denilen, yünlü Ankara keçisinden ve Ankara yününden yapılan sof denilen bir kumaş vardır. Kaşmir gibidir. Son derece yumuşak ve son derece sıcak tutan bir kumaştır. Hafif tüylü, kaşmirden biraz daha tüylü bir kumaştır. Ve son derece kıymetli bir kumaştı vaktiyle. Ankara'nın o, şimdi o havası kalmadı. Keçisi amblem oldu fakat unutuldu. Fakat vaktiyle dokumada çok önde gelen yerlerden birisi Ankara'dır, yünlü dokumada.
Yünlü dokumada. Yani
İpek'te Şam ve Bursa neyse, yünlü dokumada da Ankara oydu. Ankara'nın sofu dünyanın her yerinde aranan, bilinen bir sof idi. Hatta Şam'ın kutnisini İngilizler taklit ettiler memleketlerinde. Fakat muvaffak olamadılar. Aynısını bulamadılar ve vazgeçtiler. Ankara'nın sofu da gerek o keçinin yurt dışına götürülüp yetiştirilmesiyle, gerek başka yollarla, yani çok denendi. Fakat hiçbirisi Ankara'nın o sofunun havasını veremedi. Bilemiyorum. Yani o hayvanın yetiştiği yerle alakalı olabilir. Gittiği yerde muhtemelen yedikleriyle, havayla, yünlerinin şeyi değişiyor, kalitesi değişiyor. Bir de tabii her şeyin bir püf noktası var. Hı-hı. O dokuma tarzı, üslubu muhtemelen işin içine, hı-hı, giriyor ve Ankara dokumalarını özellikle Fransız daha çok taklit etmeye çalıştılar. Halep, Şam kutmusunu İngilizler. Fakat beceremediler, muvaffak olamadılar ve vazgeçtiler. Bıraktılar yani o işi yapmaktan, vazgeçtiler. Kaşmir dokuma sadece Keşmir'e mahsus değil. Artık, hı-hı, dünyanın her yerinde yapılıyor. Ve 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Fakat nedense Ankara sofunu beceremediler. Fakat Ankara sofunu biz hallettik. Evet. Allah. Ankara sofu unutuldu. Sof kelimesi sadece sofu sözünde kaldı. Çünkü eskiden dervişler Ankara dokumasından yapılma cübbeler giyerlerdi. Sof denirdi buna. Hı-hı. Sof giyen manasına sofi. Hı-hı. Tarikat dervişlerine sofi denirdi. Oradan bu kelime değişmiş. Bugün biraz böyle dindarca ama böyle biraz ham dindarca olanlara sofu kelimesi kullanılıyor.
Ama bu arada tabii yabancı dilde de karşılığı, yumuşağın karşılığı soft.
Soft işte oradan geliyor, oradan zaten. Geliyor. Oradan geliyor. Ankara'dan geliyor.
Evet ki geliyor. Bir tabii yabancı kelime de katmışız.
Katmış şey olmuş, tesiri olmuş Ankara, hı-hı, dokumasının. Pamuklu yünlü dokuma umumiyet erkek giyimindedir. Anadolu'nun her yerinde koyundan özellikle elde edilen yünler işlenir, iplik haline getirilir, boyanır ki meşhur boyacılar o zaman hep Ermenilerden çıkıyordu. Boyanır, kurutulur ve bu ipliklerle dokunurdu. Ne dokunurdu? Erkekler için pantolon, ceketli kumaş dokunurdu. Kadınlar için de sadece ve sadece yelek ve salta kumaşı dokunurdu. Bu polkaların ve saltaların içine yün veya pamuk döşenir, yorgan gibi sırınırdı. Kapitüne yapılırdı. Bu çok soğuk yerlerde, eski evleri düşünün, kalorifer yok, soba yok, mangallarla ve ocaklarla ısınılıyor. Saray da olsa böyle, konak da olsa böyle. Burada kadınların, özellikle kadınlar daha çok üşüdükleri için, onların üşümemeleri için bu gibi bir yol geliştirilmiş. Veya kürk. Kadın giyiminde çok mühim yeri olan kürkler.
Şimdiki gibi değil ama.
Değil, şimdi dışarıda giyilirdi. O zaman kürkü dışarıda giymek ayıptı ve yasaktı. evde giyilirdi kürk. Ve kürkler fonksiyonel olarak giyilirdi. Süs olarak değil. Isınmak için giyinilirdi. Samur kürk en rağbetlisiydi. Tüyleri uzun ve sıktır. Ve çok sıcak tutar. Astragan da var. Rusya'dan tüccarlar tarafından getirilirdi. Fakat samur kürk çok yaygındı.
Bir de giyim şekli de şimdikinin tam tersi.
Tam tersi. Kürk eskiden elbisenin içine astar olarak dikilirdi. Hı hı. Veya yaka veya etol olarak kullanılırdı. Ve en fazla giyildiği kısa ceket halindeydi. Uzun yere manto kadar uzun gibi. Manto gibi kürk giyilmezdi. Manşon çok kullanılırdı. Özellikle saraylarda ellerin üşümemesi için manşon çok kullanılırdı. Eski hatıralarda çok rastlıyoruz. Mutlaka manşon var. Kadın giyiminin aksesuar olarak da ama aynı zamanda işe yarasın diye.
Ama şimdi tabii hep yine bugünle karşılaştırıyorum. Gereksiz yere ama ister istemez insan hafızası yapıyor. Şimdi yok. Çünkü şimdi ellerimiz hiç boş durmuyor. Boş durmuyor. Yani hanım hanımcık oturacağız da manşonumuzun içinde
eski ellerimiz. Eski hanımlar. Yani. Evde hizmetkarı olan yerleri biz tabii şimdi anlatıyoruz. Saraylar, konaklar, Anadolu'da da tabii yani hiç böyle bir imkanı olmayan kadınlar için etolmüş, efendim kürkmüş, abestir. Ama bizim anlattığımız daha ziyade saray ve konaklar olduğu için orada hanımların zaten çoğu boş. Zaten ev işi fazla değil. Hizmetkarlar var, cariyeler o işi zaten yapıyorlar. Hanımlar umumiyette boş oturuyor. Boş da oturmazlar da mutlaka ya bir gergef vardır ellerinde ya bir işleme vardır. İşlemesiz durmazlar. Çünkü eskilerde şöyle bir telakki vardı. Boş durana şeytan vesvese verir. Kafasına bir sürü şeyler takılır. Onun için mutlaka bir şeyle meşgul ederlerdi. Hatta bir genç kızın, bir hanımın eli boş durması ayıplanırdı. Yani o daha kritik yaşlar onlar. Mutlaka eline bir şey verilirdi. Eli boş durmazdı. Çubuk bile ise hanımlar eskiden sigara yoktu. Böyle keyfine düşkün hanımlar çubuk içerlerdi. Nargile içerlerdi. O da nadirattan tabii. İşte eller ondan meşgul olurdu. Onun dışında eller boş.
Boş.
Boş el üşür. Hareket etmiyorsa eğer o zaman bu manşon çok mühimdir. Eskiden erkekler de kürk giyerlerdi. Yani gerek dıştan gerek elbise içine astar olarak gerekse elbise kenarına ne denir ona şöyle bir yay şeklinde kalın kürk mutlaka konurdu. Hatta Samur Devri ismini takmıştı Sultan İbrahim zamanında tarihçiler. Millet de vay vay vay bunlar zevk sefa yapmışlar. Halbuki Sultan İbrahim zamanında çok şiddetli soğuklar oldu. Boğazlar dondu. O zaman tabii kürk çok yayıldı. Ondan dolayı samur
sefa,
kürkü.
Sefahattan değil,
ihtiyaçtan, sefaletten. Bir de o zaman imitasyonlar yok. Mecbur yani hakiki kürk. Zaten eskiler öyle olsa da imitasyonlara itibar etmezlerdi. Ne yapar yapar aslını kullanırdı. Böyle bir giyimde önemli bir unsurdu kürk. Kadın giyiminde de erkek giyiminde de çok mühim. Hatta aynı zamanda post olarak kürk olarak değil de post olarak ev döşemesinde. Gerek namazlık olarak gerek üzerine oturan minder olarak gerek ev döşemesinde de hayvan postlarının çok mühim yeri vardı. Sıcak tutması açısından ve kolay bulunması açısından. O zaman dediğim gibi suni şeyler bulunmadığı için destekliyor kumaş döşemelik üretimini.
Ama ne kadar sağlıklı. Tahta.
Evet.
Tahtanın üstünde post.
Evet.
Üşümez ki üşümez insan. Yani.
İşte mümkün mertebe zaten o soğuğu duvar halıları mesela. Duvar halıları da havanın ısısını arttırır bulunan odanın. Yani şimdi süs olarak asıyorlar ama eskiden zarureten asarlardı. En güzel halıları. Duvar halıları vardı. Yani duvar için dokunmuş halılar
daha
vardı.
Daha ince zannedeceğim.
Daha ince, sık ve çok zarif. Yani orada şey mühimdir. Motifler çok mühimdir.
Orada biraz daha desen hakim.
Desenler hakimdir. Duvar halı zaten bellidir. Şimdi bazı evlerde ben görüyorum yere sermişler. Halı yer halısı değil. Duvar halısı. Vaktiyle öyle dokunulmuş ama şimdi duvara halı asma adeti kalmadı. Eskiden sıcaktan soğuktan korunmak için duvara halı mutlaka asarlardı. Hiçbir ev
ben
yoktu
eski
ki.
Eski anneannemin evinde olduğunu
tabii,
hatırlıyorum.
Hiçbir ev yoktu ki İstanbul'da gerek sarayda olsun gerek dışarıda olsun duvarlarında halı asılı olmasın. Hatta o halılar zamanla kadife halılara dönüştü. Yine de duvarlarını boş bırakmadı eski İstanbul hanımları. Yani evler değişse bile duvarlarına o kadife halıları astılar. Bir de biraz daha variyetli olanlar duvarlarına kumaş kaplama yaptırırlardı. Daha
yani sıcak duvar tutsunlar. Kağıdı gibi.
Duvar kağıdının yerine.
Şimdi de var kumaş.
Benim mesela annemin kağıdı. Amcasının evi vardı. Hatırlıyorum ahşap bir ev. Her tarafı değil oturulan birkaç oda ve yatak odasında duvarlar çok kırmızılı böyle seten bir kumaştan motif tahta ve o kumaş arkası pamuklu döşeme yapılmıştı. Hem konuşulanların dışarıya çıkmasına mani olur, eskiler mahremiyete önem verir, hem de odayı sıcak tutardı. O ev sonra bir kısmı yandı, diğeri bir müddet öyle kaldı, ondan sonra tamamen yıkıldı. O şimdi gözümün önüne geldi, o kırmızılar artık Eskiliğin, yılların tesiriyle pembeye, açık pembeye dönüşmüştü. Fakat vaktiyle kırmızı olduğunu ben o tahtaların altında kalan kısımlardan anlardım. Tahta çerçeveler var. Onun böyle elinizde baktığınız zaman altı kıpkırmızı.
Şey gibi, şimdi hani ofislerde arkalarda panolar olur.
Onun gibiydi. Onun ama gibi. Tabii öyle. Onlar gibi tabii çok zarifti.
Elbette hani yani, bir uygulama
evet, biçimi. O tahta
var.
Çerçevelerin böyle kıvrımlı gelişleri, dört köşe çerçeve değildi onlar. Böyle birer metre arayla tahta çerçeveler, işlemeli işlemeli çerçeve, arası kumaş, tahta kumaş, tahta. Bu şekilde döşemelik olarak da kullanılırdı perde ve aynı zamanda duvarlarda. Ne için? Isınmayı biraz da sağlaması için. Hem dekorasyon, dekoratif, hı hı, hem mahremiyeti sağlıyor ama esas maksat ısınmadır.
Soğuk tabii değil mi? Kışın çok.
Tabii
soğuk.
Mesela her odada yoktu. Ben o zaman o evde yaşayan dayımın kızına sordum. Niçin bu odalar? Bu odalar kuzeye bakıyor demişti. Hı. Kuzeye bakan odalara mesela öyle tedbir alınmış. Daha soğuk oluyor. Rutubetli ve soğuk oluyor kuzeye bakan, hı, odalar. Orada mesela öyle bir tedbir alınmıştı.
Onda bakımı zordur ama. Zor, boya tabii. Gibi değil.
Boya gibi değil. Ne yapılıyordu orasını hatırlamıyorum. Yıkanıyor mu? Siliniyor mu? Yoksa şey kumaş, atlas kumaş öyle bırakılıyor mu? Mutlaka bir, o zaman elektrikli süpürgeler de yok, tozunu alınsın. Mutlaka bir temizleme usulü vardı ama bilemiyorum, ama o zaman bu kadar toz, kir olmuyordu zaten.
Doğru, yani hepsi birbirinin sebebi ve sonucu. Tabii. Hani neden bu var?
Tabii.
Belki de kolay
kullanılmaz. Tabii, otomobil yok mesela. Otomobil olmayınca o otomobil egzozundan sanayi çıkan yok. Şeyler yok. Sanayi yok. Toz fazla değil. Şimdiki gibi arabalar geçmiyor ki toz olsun. Onun için belki de kirlenmiyordu. Hı-hı. Duvar olduğu için el değmiyor, bir şey dökülmüyor belki. İşte bu kürk hayatımızda, hı-hı, önemli bir şey. Yünden bahsettik. Ve pamuklu dokuma. Pamuklu dokuma Anadolu'nun hemen her yerinde vardı. Halep'te, Adana'da, Antep'te, Maraş'ta hemen her yerde pamuklu dokuma vardı. Çünkü pamuklu dokuma daha kolaydır. İplikler pamuktan ayrılır. İplik haline getirilir. Bunu normalde kadınlar da yapardı. Hususi bu işi yapanlar da vardı. İplikler büküldükten sonra özel şey taranır, bükülür, iplik haline getirilir. Boyacılar tarafından boyanır ve bu daha sonra bunlarla kumaş dokunur. Ne tür kumaşlar dokunur? Pamuklu kumaşlarda çok alengirli değil, fonksiyonel dokumalar yapılır. Hı hı. Kadın iç giyimi daha ziyade pamuklu dokumalardan yapılırdı. Kadın gömlekleri, kadın iç giyimi, kadın başörtüleri, bunlar hep pamuklu kumaştan imal edilirdi. Çarşaflar, gece yatılacak, onlar hepsi pamuklu kumaşlardan imal edilirdi. Bir de bürümcük vardı. Bürümcük kadın iç giyiminde çok kullanılan ve çarşaf olarak çok kullanılan bir kumaştı. Böyle yol yol olması sebebiyle hava cereyanını sağlar, terlemeye mani olurdu. Onun için eski İstanbul'da ve bilhassa saraylarda bürümcük pahalı bir kumaştı. Çünkü bilemiyorum neden, elde edilmesi zor olduğu için mi, bulunmadığı için mi, bir aktif bir maddesi mi var bilemediğim, bilemiyorum burasını. Fakat zor bulunan bir, pahalı bir kumaştı pamuklu olmasına rağmen. Ve sarayda mutlaka kadınların iç çamaşırları bürümcükten olurdu.
Peki kendileri dokur muydu kadınlar?
Hayır, Osmanlı Sarayı'nda dokuma hiçbir zaman yapılmamış. Fakat Anadolu'da ve İstanbul'da dokuma, kadınlar tarafından dokuma yapıldığını biliyoruz. Hı hı. Evlerin alt katında dokuma tezgahları bulunuyor. Yünlü Anadolu'da yapılır. Fakat İstanbul'da yünlü dokuma kadınlar yapmaz. Çünkü Anadolu'da yapılan yünlü dokuma biraz kaba düşer. Erkek giyiminde kullanılır. İstanbul halkı onu giymez hiçbir, hı, zaman. Ama kadın giyiminde çarşaf gibi, kadın giyimi, örtü, peştemal, bohça, sofra örtüsü, bunlar hep pamuklu kumaştan. Orta seviyede ürünler bunlar. Zarifliği aranmayan ürünler. Kadınlar tarafından dokunurdu. Ve bazı kadınlar için bu bir gelir kaynağıydı. Dul, kimsesiz kadınlar pamuklu kumaş dokuyarak bilinirdi de o mahalleye veya zenginlere bu kumaşları satarak top top belli, hatta ihtiyaç ve şeye göre de sipariş verilirdi. Şöyle istiyorum, böyle istiyorum diye.
Bir iş kolu gibi olmuş.
İş kolu gibi. Kadınların iç donu denilen şalların altına giydikleri donlar, kenarı işlemeli, biritli, iç gömleği denilen fanilalarında ve yatak çarşaflarında mutlaka bu bürümcük kullanılırdı. Pamuklu dokuma daha ziyade bunun için tercih edilmiştir.
Efendim çok teşekkür ederim bu hafta.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine görüşmek üzere.
İnşallah.
Düzeyimin güğümleri kalayım, ah kalayım. Düzeyimin güğümleri kalayım, ah kalayım. Fistan giymiş etekleri alayım, alayım, aman aman. Güğümleri kalayım, ah kalayım. Gülistan demiş etekleri alaylı alaylı aman aman. Düreye mi aldatması kolay mı, ah kolay mı? Düreye mi aldatması kolay mı, ah kolay mı? Alırım dedin de aldattın beni, aldattın beni anla. Üç telli saz ile oynattın beni, oynattın beni anla. Giydin sen bu halleri, ah halleri. Giydin dedim, giydin sen bu halleri, ah halleri. Başıma getirdin türlü halleri, halleri aman aman. Başıma getirdin türlü halleri, halleri aman aman. Düşman ettin bana bütün elleri, ah ellerim. Düşman ettin bana bütün elleri, ah ellerim. Alırım dedin de aldattın beni, aldattın beni ama. Üç telli saz ile oynattın beni, oynattın beni ama.
Yolu.